Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Merhabalar, Rahim İkinci ben. Ekonomiye bakalım biraz. Neler olup bitti? Gelişmeler bayağı hızlı. Şimdi yerel seçimler bitti biliyorsunuz. Artık hani işte 2028'e kadar bir seçim yok, beklenmiyor. Ne muhalefetin bir erken seçim talebi var, ne de iktidar zaten buna yanaşır. Başka hesaplar devreye girecektir. Ama şimdi biz ekonomiden bakarsak durum şöyle. Yani seçimler bittikten sonra hani ekonomide ne olur? Mehmet Şimşek yerinde kalır mı? Şu ortodoks politikalar devam eder mi? En büyük hani merak konusu bu idi. Bu anlaşıldı ki sürecek. Yani Mehmet Şimşek ekonominin başında, işte Merkez Bankası yönetimi işinin başında. Bu böyle devam edecek. Bu ortodoks politikaların uygulanması sürecek. Erdoğan mahkumdur. Yani bu politikaların sürmesine izin vermek zorundadır. Çünkü herhangi bir değişiklik kurların patlamasına, efendim o beklenen yabancının tamamen kaçmasına ve hani enflasyonun patlamasına vesaire her şeye etki eder ve bunu göze almak istemiyor. Şimdi tek çaresi efendim 1-2 yıl içerisinde ekonomiyi toparlayıp 2028'e daha iyi koşullarda girmek. Yani o zaman seçim ekonomisi uygulayabilir koşullara gelmek. O zaman dağıtabilir, işte para dağıtarak oy toplayabilir koşullara gelmek istiyor. Nereden anlıyoruz bu mahkumiyetini? Mesela sızan kulis haberlerden biri neydi? Seçim öncesinde emeklilerin büyük büyük büyük şikayetleri önüne konulduğunda dönüp Mehmet Şimşek'e diyor ki, Mehmet yapacak bir şey var mı? Yani emeklilere bir şey verebilir miyiz diyor. Mehmet de imkansız efendim diyor. Yani kaynak yok diyor. Ve tabii mesela yapılmadı biliyorsunuz. Yani seçime de öyle girildi ve emekliler gerçekten de hükümete fena bir ders vermiş oldular seçimde. Bundan şunu söylemeye çalışıyorum. Şimşek'in uyguladığı program dışında Erdoğan'ın bir çıkış yolu yok. Ama tabii ki AKP içerisinde çok yoğun bir tartışma patladığını izliyoruz. İşte bu Şimşek'in uyguladığı işler yüzünden başımıza geldi vesaire de deniyor. Yani Türkiye tabii sürprizlere açık bir ülkedir. Erdoğan Şimşek'i daha önce de göndermişliği vardır, görevden almışlığı vardır. Yani çok kesin ve kati konuşmak mümkün değildir Türkiye'de. Ama bugünkü şartlar altında Erdoğan'ın Şimşek'in uyguladığı programa rıza gösterdiği, durumu biraz kavradığı, yani bu ancak bununla işte enflasyonu biraz kontrol altına alabiliriz fikrine geldiği, o fikirde olduğu, devam ettiği anlaşılıyor. Biz de hani bu memleketin yurttaşları olarak hani Erdoğan'ın böyle düşündüğünü, Şimşek'in görevinin başında kalacağını bilmemiz, düşünmemiz gerekir işlerimize karar verirken. Şimdi dövizde ne olur beklentisi de biliyorsunuz seçimden önce bu da çok tartışıldı. İşte seçimde yine patlayacak efendim gidecek. Ben de söyledim. Ben bunu hiç beklemedim. Çok sayıda iktisatçı da zaten beklemiyordu. Çok böyle bir sallama, bana göre bazıları da kasıtlı sallama haberler vardı. 60 olur, 70 olur vesaire. Şimdi seçimlerden sonra izlediğimiz tablo gösteriyor ki hükümetin dövizi hani salmayacak, bırakmayacak. Döviz kurları makul seviyededir demek istemiyorum, öyle değil. Ama hükümet imkanlarını kullanarak, rezerv satarak, başka önlemler vesaire alarak kurları tutuyor. Çünkü kurları tutmazsa zaten dezenflasyon programı denen bir şey kalmaz ortada. Çünkü kur artarsa enflasyon da artıyor memlekette. Öyle bir durum var. Dolayısıyla hükümetin seçimden önce ortaya çıkan o politikasının devam edeceğini düşünebiliriz. Düşünmeliyiz. Nedir o politika? Enflasyonun altında artış. Yani dolayısıyla kontrollü kur. Bu sürecektir. İhracatçılar bastırıyor. İşte bizim kurumuz farklı olsun, bize 40 lira kur olsun vesaire filan, ama belki ihracatçı için zaten farklı bir uygulama var. Ama yani bu kadar yüksek bir farklı uygulamaya giderler mi gitmezler mi tahmin etmiyorum. Ama hani bizim bilmemiz gereken şey nedir? Döviz kuru hükümet salmayacak. Yani ve buna da biraz imkanları var gibi gözüküyor. Dışarıdan da ufak ufak döviz girişleri oluyor. Borsaya gelen oluyor. İşte devlet iş borçlanma kağıtlarına gelen oluyor. Seçimlerden önce çıkış vardı mesela. Şimdi tekrar bir giriş var. Bu tür girişler de hükümete yardım ediyor. Bir yandan da döviz ihtiyacı azalıyor. Yaz mevsimine girdik. Turizm dövizleri, turizm gelirleri bu ara artacaktır. Bunun dışında başka bir göstergeden de döviz ihtiyacının düştüğünü söyleyebiliriz. Nereden? Ekonomi yavaşlıyor. Ekonomi yavaşladığı için ithalat ihtiyacı azalıyor. Mesela dış ticaret açığındaki o hani büyük şey biraz daraldı. Dolayısıyla cari açıkta da bir iyileşme görebiliriz yavaşlamanın eseri olarak. Çünkü Türkiye'de ekonomi hızlandığında çok ithalat yapıyor. Hani makine alıyor, aramalı alıyor, ham madde alıyor vesaire ve ithalat patlıyor. O yüzden cari açık veriliyor zaten en başta bu nedenle. Dolayısıyla yavaşlayan bir ekonomi ithalat ihtiyacını azalttığı için biraz oradan da hani döviz ihtiyacı azalıyor diyebiliriz. Benim yaz boyunca görebildiğim dövizde çok ciddi bir artış olmayacak. Yani enflasyonun artacak tabii ki kurlar ama enflasyonun altında bir artış olacak. Zaten hükümet de bunu elde etmek istiyor ki vatandaş dövizden elini çeksin TL'ye gitsin. TL tarafına baktığımızda da faizlerin bu son günlerde hayli ciddi yükseldiğini görüyoruz. TL faizleri 2024 enflasyon beklentilerine bakıldığında yatırım yapılabilir düzeye geldi. Yani mevduat faizleri artık 64'tü galiba en son görebildiğim. Şimdi kredi faizleri de tabii çok arttı. Mesela ihtiyaç kredisi faizleri %86'ya çıkmış. Tüketici kredisi faizleri 67,59. Ticari kredi faizleri 66. Yani kimse bu faizlerden kredi kullanmak istemez eğer çok mecbur değilse. İşte zaten hükümetin elde etmek istediği bir yandan ekonomiyi yavaşlatmak. Yani şirketler kredi kullanmasın. Efendim yatırım projelerini biraz ertelesin. İşlerini büyütmesin. Efendim vatandaş özellikle bakın ihtiyaç kredisi vatandaşın kredisi en yüksek faizde 86 29 Mart itibariyle. Dolayısıyla buradan bir yavaşlama elde etmek istiyor. Aynı zamanda TL yatırımı cazip hale getirmek istiyor. TL mevduat faizleri şu anda yani yıllık bazda bakıldığında yani eğer 2024 yılı %50 enflasyonla biterse ki biliyorsunuz Merkez Bankası 36 diyor ama kimsenin inandığı yok. %50 ile bile biterse şu anda TL faizleri yıllık bazda kazandırıyor. Yani dolayısıyla bir miktar TL yatırıma kayış bekleyebiliriz. Borsada da öyle. Borsada bu son mesela faiz artışından sonra biraz bir geri geldi borsa filan. Bu son gün yapı krediyi işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kurum satın almak istiyor haberiyle biraz yükseldi. Borsada hani bu TL cazip oldukça risk almak istemeyen küçük yatırımcının oradan çıkıp biraz böyle TL yatırıma yönelebileceğini bekleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde böyle borsayı coşturacak bir haber doğrusu yok. Çok derin bir düşüş için de bir neden yok. Dolayısıyla borsada biraz yatay bir seyir beklemek mantıklı gözüküyor. Altın iyi gidiyor yani yükseliyor. Onsu 2330 dolara kadar çıktı. Yani hafta içerisinde 4,28 değer kazandı altın. Altın şimdi bu tabii birçok nedeni var altının. Yani tabii ki mesela böyle yüksek seviyelere gelince kar realizasyonu oluyor. Yani altın yatırımcısı o fiyatı mantıklı görerek, yeterince yüksek görerek satışa geçiyor. Yani satışa geçince bir miktar gevşiyor ama tekrar yükseliyor. Böyle bir trend izliyoruz. Şimdi altında bu yukarı yönlü trendin süreceğini söyleyebiliriz. Mesela Ekonomim gazetesinde güzel bir analiz vardı bununla ilgili. Bir kere nedenleri şöyle. Önde gelen merkez bankaları faiz indirimlerine hazırlanırken bir yandan da altın alıyorlar. Yani merkez altın da bir rekor serisi başlattı bu alımlar. Jeopolitik gerilimler artıyor. Yani o da var. Neden? Nerede artıyor biliyorsunuz. İşte efendim işte İsrail Gazze, efendim Yemen o petrol yollarına saldırılar vesaire. Uzmanların beklentisi tarihsel hareketlere dayalı yani analizlere göre altın 1970'ler sonrasındaki üçüncü güçlü yükseliş döngüsüne girdi. Bu da altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda bir miktar daha yükseleceğini, yükseliş potansiyeli bulunduğunu gösteriyor. Altında durum bu. Geçen hafta yine birçok şey oldu. Biliyorsunuz Fitch, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yani başka bir nedenle yaptığı bir analizde geçiyor bu. 2024 yılı için Türkiye'de enflasyon %58 bekliyor. Biraz yüksek bir tahmin normal koşullarda ama olmaz mı? Olabilir. Bunu bilginiz dahilinde tutun. Hani faiz yatırımlarında, faizli TL yatırımlarında mesela böyle enflasyon tahminleri de var. Kredi kartı faizleri yükseldi. %4.25'e geldi. Bu arada Merkez Bankası hükümete bir mektup yazdı. Orada diyor ki, efendim diyor, asgari ücreti artık yılda bir kez belirleyin. Bu uygulama olsun ve bu çok enflasyon için bu çok kritiktir. Merkez Bankası biliyorsunuz işte ücret artışlarına itiraz ediyor. İşte bunun enflasyonist olduğunu düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir fikir. Türkiye'deki enflasyon bu küçük ücret artışlarından gelmiyor. Burada insanlar hani ekmek alıyorlar. Yani ekmek, sofralarına ekmek götürüyorlar sadece. Enflasyonist bir alım, böyle bir iştahlı bir tüketim furyası falan söz konusu değil. Yabancıların dediğim gibi bir girişi var. Döviz mevduatında, vatandaşın mevduatında azalma yok. Hatta ufak bir çıkış var ama şirketler satmış. Şirketler 3 milyar dolara yakın döviz satmış geçen hafta. KKM'de bir düşüş gözüküyor. Ufak bir düşüş, yok ciddi değil. Çünkü zaten biliyorsunuz hesaplar kapandı, TL hesaplar. Merkez Bankası'nın net rezervleri 70 milyar doların üzerinde bir açık seviyesindeydi, rekor seviyedeydi. Bu son günlerde Merkez Bankası biraz piyasaya girip döviz aldı ve rezervleri şu anda -68.9 milyar dolar eksi düzeyde. Zam yağmuru var, onu görüyorsunuz. Seçimden sonra hemen işte bir kere takvim olarak da Nisan'da belirleniyor. Telefon ücretlerine, şimdi internete de gelecek bu zamlar. Efendime söyleyeyim, sigara, tütün ürünlerine zamlar geldi. Gıda enflasyonu Türkiye'de çok yakıcı. Dünyada aslında gıda fiyatlarında bir gerileme var. Ama yani Türkiye'ye ayrışıyor. Yani mesela Mart itibariyle yıllık gıda fiyatlarındaki gerileme, yani bu FAO'nun açıklaması %7.7. Dünyada gerilemiş. Türkiye'de aynı dönemdeki durum ise %70.5 artış. Türkiye tarımına özen göstermeden, gıda üretimini garantiye almadan, gıda üretimini desteklemeden bu enflasyondan kurtulamaz. Bu çok önemli bir konu. Ama bu hükümet çok kısa vadeli düşündüğü için bu olamıyor. Demin de söyledim, ihracatçılar 40 liralık bir kur istiyorlar. Efendim, buna ilişkin açıklamaları var. Ve tabii bu yani bizim ihracatçımızın kötü huyu. İhracatçımız verimlilik artırarak, marka değeriyle satış yaparak iyi para kazanmak yerine efendim işte aldığı döviz içeride çok para etsin. Yani kur yüksek olsun onun için. Ucuz işçilik olsun vesaire. İşte oradan kazanmaya yöneliyor. Bu tipik Türk iş adamı, Türkiye'li iş adamı yaklaşımı. Yani bu yaklaşımdan bir türlü ayrılmıyorlar. Biliyorsunuz bu dünya milyarderler listesi açıklandı. Forbes her yıl açıklar bunu. 2024 milyarderler listesinde efendim 141 kişi daha eklenmiş listeye ve 2781 dolar milyarderi var demek dünyada. 2781. Bunların servetinde 2 trilyon dolarlık bir artış olmuş. Bu 2781 kişinin serveti efendim 14.2 trilyon dolar. Böyle bir durum var efendim. Türkiye'den 27 iş insanı var bu listede. Bu listede bu sene ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu İHA'cı damadı da girdi. 1.2 milyar dolar servetiyle kardeşi Haluk Bayraktar da listeye girmiş. O da 1.1 milyar dolar servetiyle. Efendim yani işte İHA üretip devletin şeyiyle, desteğiyle edinilmiş bir servetle listeye girilmiş oldu. Şimdi yine bazı şeyler, sadeleştirme adımları var. Yani şu bankaları zorlayan, şu kadar TL mevduat olacak, şu kadar kredi büyümesi olacak filan. Eğer olmazsa işte devlet kağıdı almak zorundasın, menkul kıymet tesis etmek zorundasın vesaire. Bu uygulamalarda biraz gevşemeler görülüyor. Efendim, bunun dışında işte ABD'de tarım dışı istihdam verisi geldi. 236 bin artış olmuş Mart ayı verisi bu. Bu aylık bazda 2021 sonrası en düşük performans. Dolayısıyla hani FED ekonominin işte bu gösterge FED ekonominin soğuduğunu gösteriyor. Çünkü işsizliğe bakarak hani eğer işsizlik artıyorsa ekonomi soğumuştur gibi bir yaklaşımları var. Bu ortodoks politikalar böyle acımasızdır biliyorsunuz. Bizim Merkez Bankası asgari ücrete efendim zam yapmayın diyor. Efendim işte ABD'de neye bakıyor? İşte işsizlik artmış mı azalmış mı ona bakıyor. Dolayısıyla oradaki işsizlik 206 bin kişilik artış istihdam pardon 236 bin kişilik artış göstermiş. Bu artış çok mutedil bir artış olduğu için hani FED faiz indirir mi? Ekonominin soğuduğuna kanaat getirir mi? Evet, bu açıdan değerlendiriyor. Yani veri FED'in faiz indirimi için beklediği koşulların oluşmakta olduğunu gösteriyor. Petrol fiyatlarında çok ciddi bir çıkış var. 90 doları aştı Brent petrol. Bu da tabii iyi bir haber değil. Dünya enflasyonla uğraşıyor. Enflasyonist etki yaratan bir durum bu. Türkiye için de öyle. Türkiye biliyorsunuz petrol ihraç ediyor, gaz ihraç ediyor. Enerji fiyatlarındaki çıkış faturasını kabartıyor. İçeride maliyetleri yukarı itiyor, enflasyon yaratıyor. Bu gelişme tabii ki Türkiye için iyi bir gelişme değil. Türkiye'nin ve dünyanın genel olarak manzarası böyle gözüküyor. Bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuruz, konuşuruz. Herkese iyi günler, iyi bayramlar.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.